Ayrım 6.
Biz Kızılay Durağı'nda iner, Kızılay Bahçesi'nde ve Emniyet Parkı'nda gezerdik. Kızılay Bahçesi'nin yerinde bugün altı dar üstü geniş, yani yer çekimiyle inatlaşır gibi görünen ama koltuk değneği gibi bir sütuna dayanarak duran bence acayip bir bina var. O zamanlar orası ağaçlı, çiçekli, çimli, havuzlu bir bahçeydi. Halka açıktı. Kızılay binası bahçenin içindeydi, üç katlıydı. Cephesinde büyük bir Kızılay amblemi vardı. Gene bahçenin içinde Kızılay'ın tekelindeki Afyonkarahisar maden suyunu satan bir büfe vardı. Maden suyu özel musluklardan doğrudan doğruya bardağa konularak verilirdi ama şişe içinde de satılırdı. Maden suyu ben pek sevmezdim ama o zamanın lüks meşrubat çeşitlerinden biriydi. Kola gibi, meyve suyu gibi içecekler yoktu. Şişe içinde maden suyundan başka inhisarlar, tekel, idaresinin çıkardığı inhisar gazozu vardı. Ben onu içmek isterdim ama annem onu bana midene dokunur diye içirmezdi. Onun yerine maden suyu içmemi önerirdi ki ben de onu istemezdim. Kızılay Bahçesi'nin dört yol ağzına bakan kapısından çıkılınca Emniyet Parkı'na geçilirdi. Janssen'in planında yeni şehrin yeşil bir şehir olmasına özen gösterilmişti. Ana caddelerin ve sokakların hepsinin ağaçlandırılması öngörülmüştü. Ayrıca özel evlerin ve apartmanların da bahçeleri olacak ve bu bahçeler sahipleri tarafından zorunlu olarak ağaçlandırılacaktı. Ama bunlarla yetinilmemişti. Halka açık bahçelere, parklara da geniş yer ayrılmıştı. Emniyet veya şimdiki adıyla Güvenlik Parkı bunlardan biriydi. Bizim oraya ilk gidişlerimizde parkın ortasındaki anıtın inşaatı tamamen bitmemişti. Üstündeki iskelelerde çalışma devam ediyordu. Ama parkın ağaçları, çiçekleri dikilmiş, havuzu doldurulmuştu. Anıt Türk Polis Örgütü için yapılmıştı. Biraz ileride yeni yapılan İçişleri Bakanlığı binasına bakan tarafında Atatürk'ün daha önce sözünü ettiğim heykeli vardı. Kızılay tarafına bakan tarafında da biri saçlı sakallı yaşlı, biri sert yüzlü genç iki adam heykeli. O heykelin anlamını o zaman öğrenememiştim. Annem bir şeyler anlatmıştı ama aklıma girmemişti. Çok sonraları öğrendim ki o heykel toplumun güvenliği için gerekli olan sopaların yaşlı adamdan genç adama geçişini canlandırıyormuş. Yani güvenlik görevi nesilden nesile devam ediyor. Yaşlılar yorulunca görevi bayrak yarışındaki gibi gençler devralıyor. Altındaki yazıyı ise hiç unutmadım. Çünkü daha sonraları büyüyüp tartışacak yaşa geldiğimde annemle tartışmıştım. Önce hangisi? Atatürk, Türk, övün, çalış, güven diyordu. Bunu sık sık göre göre büyüdükten sonra şu kanıya varmıştım. Bence bu üç öneri de yerindeydi. Ama acaba bunların yeri şöyle değişse daha doğru olmaz mıydı? Türk, çalış, güven, övün. Çünkü işe övünmekle başlamadan önce bir şeyler yapmak gerekirdi. Önce çalışılmalıydı ki insanın kendine güvenebileceği koşullar oluşsun. Bakın ben şunları yaptım. Hem şu kadar çalıştım hem de güvenliğimi güçlendirdim diye övünmeye ancak ondan sonra sıra gelebilirdi. Bu tezime karşı annemin tezi şuydu. Bizim Türk olarak övünmek için yeterli nedenimiz var. Tarihte birçok başarı kazanmışız. Önce onları hatırlayıp onlarla övünürsek işe moralimizi yükselterek başlamış oluruz. O moralle daha çok çalışırız. Kendimizi daha güvenli hale sokarız. Bu bakımdan sıralama doğrudur. Tabii bu görüşte yabana atılamaz. Gerçi ben bu övünme işinin en sona bırakılmasında hala ısrar ederim. Ama toplumumuzda övünmeye öncelik vermeyi daha faydalı görenler zamanla daha da artmıştır. Sıralaması nasıl olursa olsun, o üç önerinin üçünde de isabet olduğunu herkes kabul ederdi. Atatürk'ün bu sözü de "Ne mutlu Türk'üm" diyene gibi, Türk milleti çalışkandır, zekidir gibi, Türkiye'yi ulus devlet yaparak o devletin vatandaşlarına özgüven verme hedefine yönelikti. Ve o hedef, Cumhuriyet döneminin Ankara'sında ulusal bir hedef haline gelmişti. Okul 1938 yılının Eylül'ünde ilkokula başladım. Okulum annemin öğretmenlik yaptığı okuldu. Adı Devrim İlkokulu'ydu. Bizim apartman gibi Posta Caddesi'ndeydi. Bizden 50 metre uzaklıktaydı. Annem beni oraya daha önce de götürmüş, kendi sınıfına sokmuştu. Bunun sonucu deneyimli bir öğrenci olarak girdim birinci sınıfa. Hiç yabancılık çekmedim. Hatta öteki çocukların acemilikleri karşısında galiba biraz çok bilmişlik havası içindeydim. O zamanki okul kıyafeti tüm devlet okullarında tek tipti. Önlüklerimiz kumlu gri kumaştandı. Adı önlük kumaşıydı. Bir de öğretmenlerin önlüklerinin kumaşı vardı. Saten denilirdi. Simsiyahtı ve daha pahalıydı. Bazı aileler çocuklarının önlüğü ondan olsun isterlerdi. Buna izin verilmezdi. Önlükler genellikle evde dikilirdi. Üzerlerine de beyaz pike veya patiskadan birer yaka takılırdı. Yakanın uçları yuvarlak olacaktı. Biçimini değiştirmek veya ona herhangi bir süs eklemek yasaktı. Biz o zaman tam bilincine varmasak bile bunlar aileler arasındaki gelir farkının okuldaki çocuklara yansımaması için yapılan ve uygulaması sıkı tutulan düzenlemelerdi. Hiçbir öğrencinin giyimiyle kuşamıyla başkalarına karşı üstünlük görüntüsü vermemesi isteniyordu. Öğrencilikte üstünlük, çalışkanlıkla, bilgiyle, başarıyla kendini göstermeliydi. Bu uygulama bizim evdeki terbiye sistemine de uygundu. Annem de babam da doğrudan veya dolaylı olarak anlatırlardı ki, insanın parası olsa bile giyimi kuşamı, yemesi içmesi abartılı olmamalıdır. Başkalarının yapamadığı şeyleri onların gözü önünde yapmamalıdır. Herkes birbirine zengin fakir farkı gözetmeden aynı şekilde davranmalıdır. Yani okuldaki terbiye ile evdeki terbiye esasları birbiriyle örtüşüyordu. Bizim sınıfa önce bir erkek öğretmen geldi, sonra da genç bir hanım öğretmen. Sonra gene bir değişiklik oldu. Öğretmenlerimin yüzünü hatırlıyorum ama isimlerini hatırlamıyorum. İkinci sınıfa geçince okulum değiştiği için onları bir daha görmedim. Öğretmenler benim hatmettiğim alfabe kitabından okumayı öğretmeye çalışıyorlardı. Alfabedeki altanlı cümleler sayesinde adım herkes tarafından kısa zamanda öğrenilmişti. Sadece bizim sınıfta değil, koca okulun hiçbir sınıfında benden başka altan yoktu. Bu da tanınmamı kolaylaştırıyordu. Ama alfabe sayesindeki bu şöhretim teneffüslerde oyun oynarken benimle dalga geçilmesine de yol açıyordu. Altan ata atla veya altan ata ot at diye tempo tutanlar oluyordu. Cumhuriyet'in 15. yıl dönümünü okula başladığımın ikinci ayında yaşadık. Okulda da her yer süslendi, caddelerde, meydanlarda da. 29 Ekim'de, o zamanki adıyla 29 1. Teşrin'de veya 1-2 gün önce okulda törenler yapıldı, şiirler okundu. Öğretmenler padişahlar zamanıyla Atatürk zamanını karşılaştırdılar. Özellikle okulların eskiden nasıl olduğunu anlattılar. Bunun karşılaştırmalı resimleri de vardı. Okulda da vardı, evde babamın getirdiği kitaplarda, dergilerde de vardı. Ancak Cumhuriyet'in 10 yıl dönümünü kutlama havası biraz buruktu. Her 29 Ekim'de Ankara'da bulunan Atatürk bu defa İstanbul'daydı. Hastaydı, gelemiyordu. Hipodromdaki tören gene coşkulu oldu ama onsuz yapıldı. 15 yıl öncesiyle o günün karşılaştırmalı bir karikatürüne bu kitabın çalışmalarını yaparken Akbaba dergisi koleksiyonunda rastladım. Dün ve bugün altyazılarıyla 2 sayfalık bir karikatürdü. Bundan sonraki sayfalara alıyorum. Karikatürün çizeri Cemal Nadir Güler'in amaçladığı gibi biz çocuklar da inanıyorduk Türkiye'ye artık dün bölümündeki görüntüler yerine bugün bölümündekilerin tamamen yerleşeceğine. Buna inanmak Ankara'da yaşayanlar için daha kolaydı. Ankara'nın merkezi yerlerinde dün manzaraları zaten ortaya çıkmazdı. Çünkü Vali Nevzat Tandoğan, başkentin ortasında sadece kıyafet kanununa aykırı davrananlara değil, düzgün olmayan kıyafetlerle dolaşanlara da göz açtırmazdı. Şehre hakim olan görüntüler bugün bölümündeki gibi kravatlı erkeklerle tayyörlü kadınların görüntüleriydi. Ankara'nın dışında bugün altyazılı bölümdekilerden hayli farklı görüntülerin var olduğunu tabii Cemal Nadir de biliyordu, Nevzat Tandoğan da biliyordu. Bürokratları ve bakanlarıyla tüm Cumhuriyet yönetimi de biliyordu. Ama hedef oydu, bugün bölümündeki insan manzaralarının yeni Türkiye'nin her köşesine yerleşmesiydi. Her köşesi derken bununla asıl şehirler kastediliyordu. Kravatın, tayyörün, şapkanın, başta memurlar olmak üzere şehirlerde çalışanların giyim kuşamında yeri olması isteniyordu. Köylerde ve küçük kasabalarda durumun kıyafet açısından farklı olduğu ve farklı kalacağı biliniyordu. Öyle ki bizim okuduğumuz alfabenin bir de köyler için basılmış şekli vardı. Orada köy çocuklarının giyimi de, yaşayış biçimleri de başka resimlerle gösterilmişti. Ama tabii köylerde de izlenen amaç dün bölümündeki sırıklı eğitim. Büyücülü tedavi, peçeli kadın görüntülerinin tarihe karışmasıydı. Köylerin kalkınması için köy koşullarına uygun eğitim olanakları sağlayacak projeler hazırlanıyordu. Bunların uygulaması eğitmenlik kurslarıyla başlamıştı. 2 yıl içinde köy enstitüleri hamlesi başlayacaktı. 4. Atatürk'ün ölümü. Mecliste de evde de tazim duruşu. Katafalkın önünde hıçkırıklar. Milli şef İnönü ve öteki büyükler. Celal Bayar'ın yerine Refik Saydam. Yeni seçim, çocukların savaş oyunları. Atatürk'ün hastalığının ağırlığı bizim evdeki büyükler arasında birkaç aydır konuşuluyordu. Ama bunun ölümle sonuçlanabileceğine değinen hiçbir söz kimsenin ağzından çıkmıyordu. Herkes onu yeniden sağlığına kavuşturacak bir mucizeyi bekler gibiydi. 10 Kasım, o zamanki adıyla 12. Teşrin. Sabahı bu umut da ortadan kalktı. Çünkü sabah erkenden eve gelen Ulus gazetesi hastalığın ağırlaştığını belirten doktor raporunu yayınlamıştı. Haberi ben de işitmiştim. Resmi tebliğ sözünü o zaman öğrenmiştim. Rapor bir hükümet bildirisi içine alınarak o adla yayınlanmıştı. Sonunda raporu veren doktorların adları 2 grup halinde yazılıydı. Müdavi tabipler, müşavir tabipler. Bu 2 kelime de o zamandan hatırımdadır. Dil devrimi devam ediyordu ama bugün kullandığımız bildiri yerine tebliğ, danışman yerine müşavir denilmesine devam ediliyordu. Bunları herkes kullanıyordu. Müdavi kelimesine gelince onun ne anlama geldiği şimdi bilinmez ama o zaman da fazla bilinmezdi. O kelime devamlı anlamına gelen müdavimle karıştırılırdı. Müdavi tabipin, hastanın tedavisiyle meşgul doktor veya kısaca hastaya bakan doktor anlamına geldiğini evdeki herkese babam öğretmişti. Ankara'da basılıp günü gününe okunabilen gazete sadece Ulus gazetesiydi. İstanbul gazeteleri trenle gönderilir ve en erken ertesi gün gelirdi. Onları okuyanlar da çok az olurdu. Bizim evde Ulus'la yetinilirdi ama babam zaman zaman işten eve gelirken bir gün öncesinin Cumhuriyeti'ni de getirirdi. Ölüm 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe olduğu için o sabahki gazetede yoktu. Haber biz okuldayken sanırım bir teneffüs zamanında birdenbire geldi. Bir anda yayıldı ve herkes ağlamaya başladı. Öğretmenler, görevliler ve biz çocuklar birbirimize baka baka uzun uzun ağladık. Bir süre sonra bizi eve gönderdiler. Evde de durum aynıydı. Annemin gözleri kan çanağı gibiydi. Babam işindeydi. Radyoda matem müziği çalıyordu. Sonra eve Ulus'un 2. baskısı geldi. İlk sayfası bugün bile gözümün önündedir. Atatürk'ün büyük bir portresi ve o günlerin resmi tebliği. Tebliği kim bilir kaç defa okumuşumdur. Altındaki imzaların bazısı hala hatırımdadır. Hele Abrevaya Marmaralı adı. O zaman söylemişlerdi, Rummuş, çok iyi doktormuş. Aynı ekipten Neşet Ömer gibi o da aynı zamanda mebusmuş. Bu satırları yazarken tebliğin metnini bulup yeniden baktım. Şöyleydi. Resmi tebliğ. İstanbul 10-11-1938 A.A. Atatürk'ün müdavi ve müşavir tabipleri tarafından verilen rapor suretidir. Reisi Cumhur Atatürk'ün umumi hallerindeki vahamet dün gece saat 24'te neşredilen tebliğden sonra her an artarak bugün 12. Teşrin 1938 Perşembe sabahı 9'u 5 geçe büyük şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir. Müdavi tabipler Profesör Doktor Neşet Ömer İrdelp, Profesör Doktor M. Kemal Öke, Doktor Nihat Reşat Belger. Müşavir tabipler Profesör Doktor Akil Muhtar Özden, Profesör Doktor Hayrullah Diker, Profesör Doktor Süreyya Hidayet Serter, Doktor M. Kamil Berk, Doktor Abrevaya Marmaralı. Perde arkası. Daha önce değindim. Atatürk başımızdayken her şey giderek daha iyi olacak düşüncesi genel bir inanç halindeydi. Peki Atatürk başımızda değilken ne olacak? Bu soru Atatürk'ün yerine kim gelecek sorusuyla özdeşti. Bu da o dönemin şartları içinde gazetelerde yazılıp radyoda konuşularak tartışılması mümkün olan bir soru değildi. Cevabını bulmak ülkenin en yüksek mevkilerinde bulunanların işiydi. O akşam bizim evdeki bol konuklu sohbette oluşan dilek ise şuydu. İnşallah İsmet Paşa olur. Bol konuk diyorum, bu bolluk önemli olaylarda kendiliğinden olurdu. O zaman birçok ev gibi bizde de telefon yok. Daha önceden gelebilir miyiz diye sorup randevulaşmak hem kolay değil hem de şart değil. Gelenek öyle. komşu, akraba, tanıdık isterse çocuğuyla haber göndererek, isterse doğrudan doğruya kapıyı çalarak gelebilir. Tabii bunun yemek zamanına rastlamaması daha münasip olur. Ama herhalde bu ziyaretlerden çok memnun olunur ve buyurun oturun denilir. Babamın uğraş alanı eğitimde olsa, devlette görevli olması, önemli siyasi olaylarda onun yorumunu öğrenmek isteyenleri artırırdı. Babamın o akşamki yorumunda da İsmet Paşa dileği ve beklentisi vardı. Gelenler de o beklentiye katıldı. Sonradan yayınlanan anılar, yapılan açıklamalar gösteriyor, İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı bizim evdeki sohbetten çok önce o zamanki otoriter yapılı tek parti devletinin en üst kademelerinde oluşmuş ve karar haline gelmiş. Ama bu birdenbire olmamış. Derinden derine yürüyen bir kulis mücadelesi sonunda olmuş. Sonradan ortaya çıkan o perde arkası bilgiler için burada bir özet yapalım. Atatürk'ün 1937 yılı sonunda İsmet İnönü'yü başbakanlıktan ayırıp yerine Celal Bayar'ı getirdiği malum. Atatürk'ün etrafında İnönü'ye karşı bir grup var ki bu değişiklikten pek memnundur. Memnunluğunu da hiç gizlememektedir. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras dahil bazı bakanlar ve Atatürk'ün sofrasındaki bazı milletvekilleri o grubun içindedir. 1938 Ağustos'undan itibaren Atatürk'ün hastalığı artınca bu konuyu düşünmeye başlıyorlar. Biliyorlar ki Atatürk ölür de yerine İnönü geçerse kendi siyasal gelecekleri o kadar parlak olmayacak. Bir kısmı çareyi Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın Cumhurbaşkanlığında arıyor. Başka aday olarak Bayar'ın adı geçiyor. Bir de Şükrü Kaya'nın adı geçiyor veya Şükrü Kaya kendi adını geçiriyor. O zaman 54 yaşındaki İnönü de Pembe Köşk'teki köşesine çekilmiş, bu gelişmeleri not defterine yazdıklarından anlaşıldığı gibi büyük bir dikkatle izliyor. Tabii Atatürk'ten sonra Atatürk'ün en uzun süreli yardımcısı İnönü'nün Cumhurbaşkanlığını doğal sayanlar ve onu destekleyenler de eksik değil. Bunun tersine bir gelişmeye karşı tedbirli olmayı ihmal etmiyorlar. Mesela İnönü'nün en yakını eski Sağlık Bakanı Refik Saydam. Eski başbakanına meclis kulislerindeki her bilgiyi anında iletiyor. Mesela Ankara Valisi Nevzat Tandoğan. Ne olur ne olmaz diye İnönü'nün güvenliğiyle ilgili tüm önlemleri alıyor ve bunları bizzat kontrol ediyor. Ama İnönü'ye karşı grupta girişimlerini sürdürüyor. Mareşal Fevzi Çakmak'ın ağzını arıyorlar. Cumhurbaşkanlığına niyeti var mıdır? Çakmak İnönü'nün münasip olacağını söyleyince işleri güçleşiyor. Bayar da İnönü'ye karşı bir kulise girmeyeceğini açık seçik belirtiyor. Şükrü Kaya adı ise hiç tutmuyor. Ve meclisteki en şiddetli İnönü karşıtlarına bile İnönü'nün seçilmesine razı olmaktan başka çare kalmıyor. Bunlardan benim o sıradaki ilkokullu halimle elbette haberim yok. Babam da ancak rivayet halinde bir şeyler işitmiş olabilir. Anıların not defterlerinin ortaya çıkmaya başlaması ilk 1950'den sonradır. Bu bakımdan o akşam bizim evde işittiğim "İnşallah İsmet Paşa olur" dileği o işin fiilen olup bittiği bilinmeden dile getirilmişti. Teşrinden Kasım'a. Atatürk'ün ölüm günü olan 10 Kasım, o zamanki dilde 12. Teşrin'di. İkinci Teşrin sözcüğü şimdi çok eskiymiş gibi geliyor. Oysa bu o zaman için çok yeni bir sözcüktü. O ayın daha önceki adı Teşrin-i Sani'ydi. Ekim'e Teşrin-i Evvel, Kasım'a Teşrin-i Sani, Aralık'a Kanun-u Evvel, Ocak'a Kanun-u Sani denilirdi. Sani'nin A'sı uzatılarak okunacak. Kanunun A'sı da hem inceltilip hem uzatılarak okunacak. Dil devriminin etkisiyle bunlar değiştirilmişti. Arapça birer sözcük olan teşrinler, kanunlar kalsalar bile sıfatları Türkçeleştirilmişti. Evvel yerine birinci, sani yerine ikinci denilmişti. Bu da çok önemli bir yenileşme aşaması sayılıyordu. Birinci teşrin, ikinci teşrin, birinci kanun, ikinci kanun. Resmi dil böyleydi. Ama bizim ev sohbetlerinde çok kimse hala eski ay adlarını kullanmaya devam ederdi. Hatta ben bile büyükler gibi konuşabildiğimi göstermek için arada bir evvelleri, sanileri kullandığımı hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı için de resmi dilde Cumhur Reisi denilmeye başlanmıştı ama bizim evdekiler dahil çok kimse Reisi Cumhur demeye devam ederdi. Cumhurbaşkanı seçimi. 10 Kasım günü Atatürk'ün ölümüyle birlikte Cumhurbaşkanlığına yenisi seçilene kadar Meclis Başkanı Abdülhalik Renda'nın vekalet etmeye başladığı ilan edilmişti. Bu vekalet Cumhurbaşkanı'nın yurt dışına çıkmasında da işleyecek olan bir anayasa mekanizmasıydı. Ama bu 15 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk defa işliyordu. Çünkü Atatürk Cumhurbaşkanlığı süresince yurt dışına hiç çıkmamıştı. Abdülhalik Renda'nın Cumhurbaşkanı vekilliği de sadece 24 saat sürdü. Cumhurbaşkanı seçiminin hiç vakit geçirmeden hemen ertesi gün yapılması uygun görüldü. 11 Kasım 1938 günü saat 9.30'da önce CHP grubunda partinin adayının İsmet İnönü olduğunu belirleyen seçim yapıldı. O seçimin sayısal sonucu ilan edilmedi. Sonradan yazılan anılarla anlaşıldı. Gruptaki seçime katılanlardan sadece biri İnönü'ye oy vermemişti. O da Hikmet Bayurdu ve Celal Bayar'a oy vermişti. Asıl seçim daha sonraki meclis oturumunda yapıldı. Atatürk'ün 4 yılda bir cumhurbaşkanı seçilmesi sırasında oluşan geleneğe göre grubun adayı olan İnönü oturuma katılmamıştı. Evinde sonucun kendisine resmen bildirilmesini bekliyordu. Meclise artık Malatya milletvekili olarak değil, cumhurbaşkanı olarak gelecekti. Radyodan ilk naklen yayını o gün izledim. Saat 11'de radyo yayınları meclise bağlandı. Aynı zamanda cumhurbaşkanı vekili de olan meclis başkanı Abdülhalik Renda oturumu açtı. Atatürk'ün öldüğünü bildiren resmi tebliğ okundu. Başkan milletvekillerini o zamanki deyimle mebusları 5 dakikalık tazim duruşuna, şimdiki deyimle saygı duruşuna davet etti. Salondakilerin yerlerinden kalkış seslerini işittik. 5 dakikalık sessizlik başladı. Ama o sessizliğin içinde hıçkırık ve öksürük sesleri eksik olmuyordu. Evdekiler söylediler de ondan mı bilmiyorum, ben de o 5 dakikayı ayakta ve hazır ol vaziyette geçirdim. Bunu bir hatırlatmaya gerek olmadan kendiliğimden de yapmış olabilirim. İstiklal Marşı'nı nerede işitirsem hazır ola geçmem gerektiğini öğretmişlerdi. Bunu okuldaki törenlerde uyguluyorduk. Ama bu kural bizim evde radyo başındayken de geçerliydi. Radyodan İstiklal Marşı'nı işitir işitmez ayağa kalkar, gereğini yapardım. Kıyas yoluyla saygı duruşunda da aynı kuralın işlediğini düşünmüş olabilirim. Saygı duruşundan sonra Cumhurbaşkanı seçimine geçildi. Reylerin sayılmasından sonra sonuç ilan edildi. Bu satırları yazarken o günlerle ilgili yayınlara baktım. Toplantıya 348 milletvekili katılmıştı. CHP grubunun tek adayı İnönü 348 oyun hepsini alarak azanın ittifakıyla, üyelerin oy birliğiyle seçilmişti. Oturuma sonucun meclis başkanı tarafından evinde bulunan İnönü'ye arz edilmesi ve kendisinin meclise davet edilmesi için ara verildi. Radyo matem müziği yayınına geçti. Bir süre sonra müzik sesi kesildi, spikerin sesi yeniden duyuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurreisi İsmet İnönü meclis binasına gelmiş, milletvekilleri salonda yerlerini almışlardı. Sonra uzun alkış sesleri arasında İnönü'nün salona girip kürsüye çıktığını hissettik. Önce yemin etti. Yeminin içeriğinden çok sesine dikkat etmişim. Sesinin derinden gelir gibi biraz boğuk çıktığını, bir iki kere de öksürdüğünü hatırlıyorum. Sonra bir konuşma yaptı. Radyo aynı gün İnönü'nün usulen istifasını veren Başbakan Celal Bayar'ı yeniden başbakanlığa atadığını ve Bayar'ın yeni hükümetini kurduğunu da bildirdi.